Bu söze ben çok takılmıştım. Şöyle söylüyor. Hristiyanların %95'i yenik hayatlar sürüyor diyordu. Çok enteresan. Hristiyanların %95'i yenik hayatlar sürüyor. Ya peki bizim kilisemiz, bizler kimiz? Bu %95'in içindeki yenik Hristiyanlar mıyız? Yoksa %5'lik zaferle yürüyen Hristiyanlar mıyız? Bugün biraz buna bakmak istiyorum. Nasıl bir Hristiyan yenik olabilir? İçinde Rabbin ruhu yaşayan bir Hristiyanın yenik olması kabul edilemez bir şey. Ya peki siz yenik Hristiyanlar var mı aramızda? Bazen insan kendini işe yaramaz hissediyor, zayıf hissediyoruz, hayal kırıklığına uğramış hissediyoruz veya yenilmiş hissediyoruz. Benim bunları hissettiğim çok zamanlar oldu. Ama Hristiyan hayatının bol olması gerekmiyor muydu? Çünkü İsa Mesih buna bize söz verdi. Onun sözüdür. Dolayısıyla bunu bir özetlemek gerekirse, genelde Hristiyanlar Hristiyan hayatını dört ana temele oturtuyor. Bunlardan birincisi düzenli bir şekilde kutsal kitabı okumak, dua etmek, paydaşlıkta bulunmak ve tanıklık yapmak. Doğru mu? Şimdi bu çok önemli olduğu için şöyle bir özet yaptım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Çok kısa bir özet. Ne yapıyoruz? Bizim kaynaklarımız, yöntemlerimiz ve aldığımız sonuçlar oluyor. Kutsal kitap çalışmamızı düzenli ve sistem... Herkes görüyor değil mi? Okunabiliyor mu? Kutsal kitap çalışmamızı düzenli ve sistemli olarak yapıyoruz. Bunu her gün yapmaya çalışırsak bu bize bir yön ve ihtiyat kazandırıyor ve bu da bir anlayış yaratıyor. Arkasından ikinci ana prensibimiz, ikinci temel şey dua. Sürekli ve disiplinli bir şekilde dua ediyoruz. Özel bir zaman bu. Tanrı'yla baş başa geçirdiğimiz, onunla konuştuğumuz, onun huzuruna çıktığımız özel bir zaman. Zaten 1. Selanikler ne diyor? Hiç durmadan dua edin diyor. Doğru mu? Yani nedir? Dua ediyoruz, sonuç alıyoruz, sonuçları gördükçe imanımız artıyor. İmanımız arttıkça daha çok dua ediyoruz. Bu ikinci temel. Üçüncüsü paydaşlık. Zaman ayırıyoruz değil mi? Bugün hepiniz zaman ayırdınız. Bugün hepiniz bir paydaşlıkta bulunuyorsunuz. Onun için buradayız. Ve İbraniler 10:24 ne diyor? Bir araya gelmekten vazgeçmeyin diyor. Peki bu bize ne kazandırıyor? Bu bizi teşvik ediyor. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için gayrete getiriyor. Ve en sonunda da dördüncü olarak tanıklık yapıyoruz. Öyle değil mi? Çünkü hiçbirimiz demeyeyim ama çoğumuz doğal yollarla İsa Mesih'e gelmedik. Hepimizin bir macerası var kendisine göre. Dolayısıyla bir eğitimden geçtik ve eğitimimizi eyleme döktük. Ve dolayısıyla da yeni imanlar getiriyoruz. Doğru mu? Bu dört temel ana prensibe itirazı olan var mı? Emin misiniz? Benim itirazım var. Esasında Hristiyan hayatı bu şekilde yaşanmıyor. Bu çalışmayı geçenlerde yaptığımızda ve bir kardeşimiz böyle bir çizgi çektiğinde ben ona çok kızmıştım. Hatta o anda odayı terk etmeyi düşünmüştüm. Dolayısıyla eğer bana kızıyorsanız haklısınız ama bana birkaç dakika verin. Size bunları açıklamaya çalışacağım. Bu şekilde demin burada yaptığımız kendi işlerimizden, kendi çabalarımızdan yaptığımız zaman genellikle hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz bir İsa Mesih imanlısı olarak. Sebebi basit. Çünkü kaynak olarak benliğimizi koyuyoruz. Yöntem olarak kendi işlerimiz ve çabalarımızı koyuyoruz. Ve sonuçta da başarılı olamıyoruz. Her zaman değil ama çoğunlukla. Çünkü Hristiyan'ın hayatı her seferinde zaferle dolu olmalıdır. Peki herkesin bahsettiği bu Hristiyan öğretisini uygularken yaptığımız hata nedir? Çünkü buraya İsa Mesih'i dahil etmiyoruz. Her şeyi yine kendi isteklerimizden yapıyoruz. Daha çok okuyayım, daha çok bileyim, daha çok dua edeyim. Ama ruhu unutuyoruz. Halbuki mutlu ve bereketli hayatın tek kaynağı İsa Mesih'tir. Ve İsa Mesih'in bize vermiş olduğu ruhudur. Onun ruhu olmadan bizim bir şeyler başarmamız çok zor. Zaten İsa Mesih diyor Yuhanna 15'te. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Biz ona bağlı asmalarız. Az evvel saydığım kaynaklar içinde Rabbin bize karşılıksız verdiği kutsal ruh ile uygularsak Rabbin isteği doğrultusunda başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu benim sözüm değil, bu ben sizi teşvik etmek için söylemiyorum. Bu Rabbin size vermiş olduğu sözdür. Eğer ruhla işlerimizi yaparsak okuduklarımızı çok daha iyi anlayacağız. Artık kalplerimize, yüreklerimize, beyinlerimize işleyecek. Dualarımıza kesin cevaplar alacağız. Paylaştıklarımız ve tanıklıklarımız artacak. Markos 11:23 şöyle diyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atla der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Kardeşler bir daha soruyorum. Dağları yerinden oynatabiliyor muyuz? Oynatabiliyor muyuz? Peki nasıl oynatacağız bu dağları yerinden? Tekrar şuna dönersek. Şayet kaynak olarak kendimiz yerine, benliğimiz yerine İsa Mesih'in ruhunu koyarsak ve yöntem olarak iman ve lütufu seçersek sonuç olarak her şeyi başarabiliriz. Rabbin dileği doğrultusunda. Sadece İsa bizim kaynağımızdır ve onsuz hiçbir şey yapamayız. Efesler 5:18'de çok uzun zamanda okuyup da anlayamadığım bir bölüm var. Orada diyor ki şarapla sarhoş olmayın, bunun yerine ruhla dolun diyor. Ben çok uzun zaman bunu anlayamadım. Şarapla sarhoş olmayın. Yani içinizde hiç sarhoş olan var mı? Ben imana gelmeden evvel sık sık sarhoş olurdum. Sarhoş olmak nasıl bir etki yaratır? Benliğimizi kaybederiz değil mi? Biz gideriz, onun yerine başka birisi bizim üzerimizde hakim olur. Bu sarhoş olmanın vermiş olduğu kötü bir etki. Fakat ruhla dolduğumuzda ne oluyor? Sevinçle doluyoruz değil mi? Dolayısıyla sarhoş olduğumuzda kötü olarak benliğimizi kaybediyoruz. Ama ruhla dolduğumuzda iyi olarak benliğimizi ikinci plana atıyoruz. Onun için şarapla değil, ruhla dolun diye özellikle söylüyor. Fakat ruhla dolmak konusunda biz Hristiyanların kafaları bir hayli karışık. Peki, ruhla dolmadan önce kutsal ruh kimdir? Ona bir bakalım. İnsanlar ilk ilahide olduğu gibi bunu narin bir güvercin olarak şey yapıyor ama kutsal ruh sadece bir güvercinden ibaret değil. O daha çok o filmde inen kalkan güvercin gibidir. Ama baktığımızda 3 temel özelliği var. Birincisi kutsal ruh tamamen Tanrı'dır. Baba ve İsa ile özdeştir, aynıdır. Kendisi bir kişidir ve kutsal ruhun kendi aklı, isteği ve duyguları vardır. Kutsal ruh güçle doludur. Bazen bunu hafife alıyoruz. Kutsal ruhun ne kadar güçlü olduğunu. Çünkü kutsal ruh, üçlü birliğin bir parçası olan kutsal ruh, sizi, beni, bu ülkeyi, bu dünyayı, evreni yaratan ve bunları bir arada tutan sonsuz güçtür. Bundan daha büyük bir güç yok. Ve onun bir parçası bizimle beraber bizde yaşıyor. Peki, kutsal ruh niye bize geldi? Bizden istediği nedir? Bunu da 4 temel şekilde inceleyebiliriz. Birincisi, her şeyden önemlisi İsa Mesih'i yüceltmek için geldi. İkincisi, her birimizi gerçeğe yönlendirmek için, sözü daha iyi anlamamız için geldi. Dünyayı günahlı olduğuna ikna etmeye geldi. Ben Mesih'e iman etmeden kendimi günahsız zannediyordum. Ve o zaman işlediğim günahlarla da övünüyordum. Ne kadar aptalmışım. Rab beni affetsin. Ve bütün bunlara tamamlamak için de bize güç vermeye geldi. Tüm gücümüzü Rabbin ruhundan alıyoruz. Peki bunu anlamak için bir örneğe bakalım. Hakimler 6'da Gideon'un hikayesini biliyor musunuz? Uzun bir bölüm olduğu için okuyamayacağım ama çok basit bir şekilde size anlatmaya çalışayım. O zamanlar İsrailler sık sık Tanrı'dan uzaklaşıyordu. Ve Tanrı da kendilerine getirmek için, onları terbiye etmek için bazı güçlükler önlerine koyuyorlardı. Ve yine bu güçlüklerden birinde Tanrı'yı kızdırdıklarında Tanrı onlara Midyanlıları büyük bir orduyla gönderdiler. Dolayısıyla İsrail tövbe etti, Tanrı'ya geldi, yalvardı ve Tanrı da onlara güçlü bir kurtarıcı gönderdi. Doğru mu? Değil. Güçlü kurtarıcı yerine Gidyon'u gönderdi. Peki bu Gidyon kimdi? Hakimler 6'da şöyle diyor. Ait olduğum boy Maneşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım. Ancak Tanrı müthiş bir iş yaptı. Yani güçsüz bir oğlan anladığım kadarıyla, tam yaşını bilmiyorum ama 20 ile 30'lu yaşlar arasında sıska ve hiçbir tecrübesi olmayan birisi. Fakat Tanrı ona ne diyor? Kesinlikle seninle olacağım ve Midyanlıları bozguna uğratacaksın. Midyan ordusu o zamanlar 135 bin kişiydi. Peki sizce Gidyon kaç kişilik bir orduyla Midyanlılara karşı koydu? Tahmin edeniniz var mı? 135 bine karşı kaç? 120 bin, 100 bin, 90 var mı? 300 kişi. 300 kişiyle. 300 kişiyle 135 bin Midyanlıyı darmaduman etti. Çünkü Rab kendi gücünü Gidyon'da göstermek istedi. Bu işi yapan zayıf ve korkak Gidyon değil, aksine yüreğinde yeni güç, yeni kudret ve yeni bilgelik yaratan kutsal ruhun kendisiydi. Gidyon değil. İnsan için mümkün olmayanın Tanrı ruhu ile kolayca yapabiliyor. Peki, Gidyon'dan sonra bir başka gerçek kahramana bakalım. Öyle değil mi? Benim en sevdiğim kahramanlardan biri Paulus. Paulus her şeyi yapabiliyor gözüküyor, öyle değil mi? Her şeyi yaptı. Yeni Ahit'in büyük bir bölümünü yazdı. İnanılmaz şekilde müjdeyi dağıttı. Ama bir Paulus'a bir bakalım. Kişi olarak Paulus kimdi? 1. Korintliler 23'te şöyle diyor. Paulus şöyle diyor. Size zayıflık ve korku içinde geldim. Tir tir titriyorum. Titreyen bir kahraman. Romalılar 7. bölümde ise Paulus yine şöyle diyor. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. Burada Paulus tıpkı sizin ve benim gibiydi. Pek farklı değildi. Zayıflıkları vardı, etkisiz kaldığı durumlar vardı. Kendisini sık sık güçsüz hissediyordu. Ama ruhla dolduğunda Paulus bir şey anladı ve bunu 2. Korintiler 3:5'te şöyle ifade ediyor. Hanginiz bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterli izlemek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Yine 1. Korintiler 2'ye geri dönersek, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Dolayısıyla Paulus müthiş bir insan değildi ama kahraman oldu. Çünkü tüm gücünü Rabbin ruhundan alıyordu. Şurada ...1970'lerde Uganda'da diktatörlük yapan Idi Amin'i hatırlıyor musunuz? Hatırlayanınız var mı? Pardon. Küçükken annem beni Idi Amin'den korkuturdu. Çünkü çok zalim bir adamdı. Aynı zamanda yamyamlık da yapıyordu. Yaramazlık yaparsan seni Idi Amin'e veririm diye beni korkuturdu. O zamandan kabus olarak kaldı. Idi Amin'in 1970'lerde yapmış olduğu çok kötü işler vardı. 300 ile 800 bin arasında insan öldürdüğü söyleniyor. Tam rakamı bilemiyorum ama en az 300 bin kişi olduğunu söylüyorlar. 1970'lerde yine Idi Amin'in Uganda'sında bir kahraman yaşıyordu. Bu kahramanın ismi Kefa Sempangi idi. İsmini doğru telaffuz edemiyorum, olabilir, kusura bakmayın. Ama bu gerçek bir kahramandı ve bir pastördü. Yine böyle bir pazar günü, pazar servisini vermiş, 2-3 saatlik uzun bir servisten sonra evine gidiyordu. Tam evine gittiğinde yorgun argın, evine gitmeden evvel 5 kişinin onu takip ettiğini gördü. Ve birdenbire bu 5 kişi silahlarını... Ha, bu arada Kefa Sempangi budur. Bu arkadaş hala yaşıyor. Çok değerli bir din adamı. birdenbire 5 kişiyi gördü. Bu 5 kişi suratına tüfeklerini doğrulttu ve onları tanımamasına rağmen kim olduklarını anladılar. Nefretle bakıyorlardı. Bu kişiler Idi Amin'in idamcılarıydı. O zamanlar çok yaygındı. Nereden biliyorlardı? Çiçekli gömlek giyerlerdi. Suratlarında belirli yara izleri vardı. Ve uzun uzun tüfekler taşırlardı. Bu Idi Amin her yürüyüşünde önden bunları yollardı. Yani o zaman Uganda'sında bu adamları gördüğünüzde siz ölüsünüz demektir. Bu 5 kişi tüfeklerini pastörün yüzüne, Sempangi'nin yüzüne tuttu. Ve bu sırada Kefa tamamen kontrolünü yitirdi ve içinden düşünmeye başladı. Bu yazdığı kitapta var. Diyor ki içinden şunları düşündü. Beni öldürmenize gerek yok. O kadar korkuyorum ki kendiliğimden canımı vereceğim. Ama şu anda sadece karımı ve kızımı düşünüyorum diyordu. Ve artık dizlerinin bağı çözülmüş, elleri titriyor, omuzlarını hissetmiyordu. Ve tüfekler de onun yüzüne tutulmuştu. Tam bu sırada çok enteresan bir şey oldu. Bunu yazdığı kitaptan okumak istiyorum. Çok enteresan bir şey oldu. Çünkü bu adamlarla karşılaşmanın sonucu bu oluyordu. Çirkin bir resim, kusura bakmayın ama çok acımasız bir şekilde Hristiyanları öldürüyorlardı. Sadece Hristiyan olmanıza da gerek yok. Şöyle bir devamını okumak istiyorum. Çok uzaklardan bir ses duydum ve bunun kendi sesim olduğunu fark edince şaşırdım. Davamı savunmama gerek yok dediğimi işittim. Ben zaten ölü bir adamım. Ben öldüm ve yaşamım Mesih'te saklıdır. Tehlikede olan sizin hayatlarınızdır. Çünkü günahlarınız içinde ölüsünüz. Beni öldürmeden önce Tanrı'nın sizi ebedi mahva gitmekten esirgemesi için dua edeceğim. Birdenbire 5 kişilik çetenin başı dona kalır ve diğerlerine silahlarını indirmesini söyler. Ve ondan sonra şöyle bir şey der. Pastör, bizim için dua eder misin der. Bu çok enteresan. Uzak bir kader diye geçiyor Türkçesi. İngilizcesi de Distant Grief diye bir kitap var. Bunun 119. sayfasında bulabilirsiniz. Bu bana Matta 10:19'daki bölümü hatırlatıyor. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Bu müthiş bir şey. Bana çok büyük bir teşvik veriyor. Çünkü ihtiyacımız olduğunda, eğer Rabbin ruhuyla dolu olduğumuzda mutlaka bizimle bizi koruyacak. Peki İsa niye bize güç vermek istiyor? Niye ruhunu bize veriyor? Evreni yaratan Tanrı'nın bizim gibi insanlarla niye işi var? Bizi niye bu kadar seviyor? Bizleri kendi oğlu İsa Mesih kadar çok sevdiğini biliyoruz. Öyle değil mi? Kitap bunu söylüyor. Basit bir nedeni var. Tanrı ruhtur. Ve Tanrı kendisinin kutsal ruhu aracılığıyla yaşamamız için bizim bedenlerimizde hayata geçmek istiyor. Dolayısıyla Tanrı bizim ailemiz, işimiz ve paramız ve bunun yanı sıra hayatımızın büyük bir bölümü olamaz Hristiyan olarak. Çünkü o yaşamımızın kendisidir. Unutmayalım, sadece İsa, İsa gibi yaşayabilir. Ama İsa'nın ruhunu, Tanrı'nın ruhunu aldıktan sonra elimizden geldiği kadar ona benzemeye çalışabiliriz. İşte o zaman dar yola geliyoruz. O zaman geniş yolu reddediyoruz. Peki, kutsal ruhun gücünden dolmak için ne yapmalıyız? Kutsal ruhun gücünden dolmak için önce 3 çeşit insan olduğunu kabul etmemiz lazım. Peki, kimdir bu 3 çeşit insan? Birincisi, iman etmemiş kişi. Şöyle göstereyim. Bu kişi imanlı değildir. Kendi kontrolünde yaşıyordur. Şu yuvarlak alanı kişinin kalbi olarak kabul edersek, gönül tahtında kendisi oturur ve dünya işlerini düşünür. Siyah noktalar da günlük problemleridir. Fakat İsa Mesih dışarıda, kapının dışında onu beklemektedir. Kişi hayatının kendisi yönetir ve çoğunlukla kargaşa ve hayal kırıklığı hakimdir hayatında. Dolayısıyla çok fazla bir şey yapamaz. Ben İsa Mesih'i kabul etmeden evvel durumum böyleydi. Her şeyi kendim yaparım, kimseye ihtiyacım yok diye düşünürdüm. 1. Korintliler 2.14 bu tip doğal kişiler için şunu söyler. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul edemez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirdikleri için bunları anlayamazlar. Dolayısıyla bu kişilere ne kadar ruhtan bahsetsek de çok fazla bir sonuç alamıyoruz. Peki ikinci kişi kim? İkinci kişi ise, yine burada göstereyim, benliğe uyan kişidir. Burada bu kişi iman etmiştir, imanlıdır. Ama hala yenilgi içinde yaşar. Çünkü Hristiyan yaşamını sürmek için kendi çabalarını kullanmaktadır. Yine deminki kişi gibi bir kalbi vardır. Kaygıları biraz daha azalmıştır. Ama gönül tahtında kendisi oturmaktadır ve dünyasal işleri düşünmektedir. İsa Mesih kişinin kalbindedir ve ona yardım etmek için sabırla beklemektedir. Bu benliğe uyan kişi beni çok rahatsız ediyor. Şunun için, çünkü ben 10 sene evvel iman ettiğim ve 10 senenin ilk 9 senesinin ılık bir Hristiyan olduğumu fark ettim. Çok üzülüyorum 9 seneye. Çünkü ruhu bir türlü kabul edememiştim. Biliyordum ama istemiyordum. Ben bu işi kendim yapabilirim diye. Fakat Hristiyan hayatında bu iş bu kadar da kolay değil. Benlik olduğu sürece kutsal ruh kesinlikle harekete geçmeyecektir. Peki benliğe uyan kişi için kutsal kitap ne diyor? Koleseliler 3.1'de şöyle diyor. Paulus, kardeşler ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşmadım. Benliğe uyanlarla Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Ama şimdi bile yiyemezsiniz. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliğe uyduğunuzun öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? Benlik varsa kutsal ruh beklemeye geçiyor. Burada lütfen tekrarlamak istiyorum. Bunu birkaç defa daha tekrarlayacağım ama İsa Mesih'i kabul ettikten sonra kutsal ruh bizimle beraber oluyor. Bu bizim kurtuluşumuzun en büyük kanıtıdır. Kutsal ruh asla bizi bırakmıyor. Ama bizi asla bırakmaması onun aktif bir şekilde bizde işlediği manaya gelmiyor. Peki benliğe uyan kişiyi nereden anlıyoruz? Tanrı'nın sevgisi ve gücünden genellikle habersizdir veya unutmuştur. İnişli ve çıkışlı bir ruhsal deneyimi vardır. Kendilerini anlayamazlar, doğru olanı yapmak isterler ama yapamazlar. Kutsal ruhun gücünden de yararlanamazlar. Genelde yeniktirler ve çoğu zaman da hayal kırıklığı yaşarlar. Peki, üçüncü kişi kim? Üçüncü kişi hepimizin olmak istediği ruhsal kişidir. Ruhsal kişiye geçmeden evvel ben bir daha söylemek istiyorum. Sanki ben ruhsal bir kişiymişim, ruhsal bir öğretmenmiş gibi bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü benim de birçok sorunlarla uğraşıyorum ve denenmelerle geçiyorum. Ama Rab'den asla vazgeçmiyorum. Dolayısıyla ben de bir ruhsal kişi olmak istiyorum. Ve hayatımın sonuna kadar da ruhsal kişiyi olmak için bunu sizden paylaşıyorum. Dolayısıyla benim de çok bir farkım yok diğerlerinden. Ruhsal kişiye baktığımız zaman olmak istediğimiz, imanlıdır ve artık kendisini Mesih'e bırakmıştır. Yine kişinin kalbidir. Gönül tahtında bu sefer İsa Mesih bulunmaktadır. Ve imanlı kişi her ne isterse Rabbin ruhundan, İsa Mesih'ten ister. Böylece kutsal ruh ile yönetilen ve güçlendirilmektedir. Hristiyan hayatını Mesih yönlendirir ve Tanrı'nın hayatı Tanrı'nın planlarıyla doğru orantılıdır. Peki ruhla dolu bir kişinin hayatı sizce nasıl belli olur? Çok basit. Ruhun ürünü sevgi, sevinç ve esenlik her zaman bu kişilerde mevcuttur. Galatyalılar 5:22'ye baktığımızda şöyle diyor bize. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Ruhsal kişinin ikinci özelliği nedir? Yaşamları ve sözleriyle başkalarına tanıklık eder. Yine Elçilerin İşleri 18'de şöyle diyor. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'den bütün Yahudi ve Samiriye'ye ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Peki son olarak bu ruhsal kişilerin özelliği nedir? Bunlar benliklerine uymazlar. Ve bunu da Romalılar 8:5'te şöyle görüyoruz. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Peki, hal böyleyken sıradan Hristiyanlar, yani Billy Graham'ın bahsettiği %95, Hristiyanların %95'i niye kutsal ruhla dolu değildir? Kutsal ruha sahip değildir manasında sormuyorum. Rabbi kabul eden, onu Tanrısı ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese kutsal ruh vardır. Ama dolu değillerdir. İki tane nedeni vardır. Bunlardan birincisi bilgi eksikliği. Sıradan Hristiyanlar kutsal ruh hakkında bilgi sahibi değildir. Dolayısıyla veyahut da iman etmemişlerdir. Bunun için ruhsal yenilgi içinde yaşamayı sürdürürler. Ve ruh onlarda etkin değildir. Eğer imanlar Tanrı'nın onları ne kadar çok sevdiğini bilseler de ve bol yaşam sürmesi için Tanrı'nın harcadığı emeği görseler de devamlı kutsal ruh için yalvarırlardı. İmansızların çoğu da kiliseleri doldururlardı. Ama bu böyle olmuyor. Neticede baktığında Hristiyan yaşamı son derece nazik, sevecen bir Tanrı ile birlikte hayal edilebilecek en heyecanlı maceradır. Öyle değil mi? Hepimizin kendi maceraları var. Ve Tanrı o kadar nazik ki bizi zorlamıyor. Kendi özgür irademizle onu seçmemizi sabırla bekliyor. Ancak ortalama Hristiyanlar iman yoluyla ruhla dolmayı anlamıyorlar. Ve bu nedenle inişli çıkışlı hayatları oluyor. Bu duruma bir örnek vermek istiyorum. 1930'lu yıllarda Amerika'da Yates adında bir koyun çiftçisi vardı. Kendisi bu. Bizim Çorumlu Hıdır Ağa'ya benziyor. Texas'ta yaşıyordu ve çok büyük zorluk içindeydi. Parasının ailesinden gelen parayı Texas'ta tozlu bir çiftliğe yatırmıştı. Orada koyun yetiştirmeye çalışıyordu ve çok zor durumdaydı. Yıllarca, çok uzun yıllar boyunca bu çiftlikte parasını harcadı, yönetmeye kalktı, borçlar içinde kalktı. Sorun üzerine sorun yaşadı. Sorun üzerine sorun yaşadı ve bir türlü belini doğrultamıyordu. Ta ki bir gün Amerikalı petrolcüler Yates'in çiftliğine gelene kadar. Dediler ki burada petrol olabilir, araştırmamıza izin verir misin? Yates o kadar fakirdi ki, o kadar böyle bir kuruşa muhtaç haldeydi ki kazın dedi. Nereyi istiyorsanız istediğiniz gibi kazın dedi. Ve çok enteresan bir şey oldular. Orada Texas'ın en büyük, Amerika'nın galiba ikinci ve dünyanın en büyük 10. petrol rezervini buldu. Senelerce fakirce yaşayan Yates esasında Amerika'nın en büyük zenginliklerinin üzerinde yaşıyordu. Olayın geçtiği yer burası. Yates'in çiftliği burası. Ve bu olay olduğunda çok büyük bir olay oldu. Bütün gazetelerin birinci sayfasındaydı. Fakir Yates bir anda Amerika'nın en zengin insanlarından biri oldu. Peki. Bu koyun çiftçisinin Hristiyan hayatından ne ilgisi olabilir? Aslına baktığımızda çoğumuz da aynısıyız. Büyük bir zenginliğin üzerinde oturuyoruz ama zenginliği nasıl kazıp çıkaracağını bilmiyoruz. Kutsal Ruh tam ve müthiş gücü hayatlarımızda var. Ancak bundan haberlerimiz yok. Bir türlü çıkartamıyoruz. Peki, Hristiyanların kutsal ruhla dolmamasının ikinci sebebine gelelim. Bu da imansızlık, maalesef. İmansızlığın nedeninden birisi de Tanrı korkusu. Tanrı korkusu iyi bir şey olmasına rağmen bazen Tanrı'dan o kadar çok korkuyoruz ki ona güvenemiyoruz. Ve hatta bizden Tanrı'nın bizlere karşı imkansız olacak şeyleri isteyeceğini düşünüyoruz ve bundan daha çok korkuyoruz. Ve Tanrı'nın karşılıksız sevgisinden şüphe duyuyoruz. Bu tip Hristiyanlar için Tanrı'ya sevgi dolu Abba Baba demek bile çok zor geliyor. Halbuki Matta 7:11'de ne diyor? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanız kendinizden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Tanrı bizi çok seviyor. Ondan korkmamız gerekiyor ama öylesiye bir korku değil bu. Çünkü o bizi çok seviyor. Birçoklarımız Tanrı'nın gerçekten zor şeyler yaptıracağına inanıyor. Onlar için Tanrı'nın belirlediği planın ne kadar büyük olduğunu da görmüyorlar. Bunu yine Matta 31'de şöyle görüyoruz. Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Bazen öyle bir şey düşünüyoruz ki kendimi Tanrı'ya verirsem, sırf onun yolunda yürürsem, müjdeci olmaya kalkarsam, Tanrı beni en fakir yerlere gönderecek, her şeyimi feda etmek zorunda kalacağım, kerpiç evlerde yaşayacağım, acayip acayip ülkelere gideceğim diye düşünüyoruz. Ama burada Tanrı'nın sevgisinin bizler için kum tanesi kadar büyük olduğunu unutuyoruz. Peki, Kutsal Ruh bu kadar önemliyse ve Kutsal Ruh olmadan hiçbir şey yapamazsak, Hristiyan hayatı yaşayamazsak, zaferli olamazsak nasıl Kutsal Ruh'la dolabiliriz? Öncelikle Kutsal Ruh'la dolmanın birinci şartı iman. Çünkü hepimiz imanla Hristiyan olduk. Her birimiz Mesih'in çarmıhta bizim günahlarımızın bedelini ödediğine inandık ve böylece iman ettik. Bunun dışında imana gelebilecek kimse de yok. Efesler 2:8 bu konuda şöyle söylüyor. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Böylece ruhta iman ile yürümeliyiz. Kolosililer de bu konuda şöyle diyor. Bu nedenle Rab İsa Mesih'i nasıl kabul ettiyseniz onda öylece yaşayın diyor. Şayet İsa Mesih'e iman etmişsek, şayet ruh bizde varsa tekrardan ona yalvarmak zorunda değiliz. Çünkü ruh bizim içimizde. Zaten kutsal ruh bizimle. Tıpkı Yeats'te olduğu gibi. Yeats hazinenin üzerinde oturuyordu ama onu bir türlü çıkartmıyordu. Peki, kutsal ruhla dolmak amacıyla yüreğimizi hazırlamak için bir takım şeyler yapmamız gerekiyor eğer ruhla dolmak istiyorsak. Öncelikle birincisi Rabbi hoşnut eden bir yaşamımız olması gerekiyor. Bunu 1. Yuhanna'da şöyle görüyoruz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bu çok büyük bir söz. Çok çok büyük bir söz. Çünkü kötü olan bize hep ne diyor? Biz kötü olana nasıl kanıyoruz? Günah işledin. Tanrı'nın önünde artık bağışlanmazsın. Tanrı seni sevmiyor. Bu böyle değil. Kesinlikle değil. Yuhanna 1'de bunu görüyoruz. Tanrı'nın buyruğuna göre hayatımızın kontrolünü Mesih'e teslim etmek istemeliyiz. Kutsal ruhla dolabilmek için bunu yapmamız şart. Romalılar 12 diyor ki, öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmamız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin der. Dolayısıyla biz ne dolmayı, ruhla dolmayı arzuladığımız için, ne günahımızı itiraf ettiğimiz için, ne de bedenlerimizi Rabbe diri kurbanlar olarak sunduğumuz için kutsal ruh ile dolmuyoruz. Kutsal ruhla dolmanın sadece ve sadece imanla mümkün olduğunu biliyoruz. Diğer her şey Tanrı'nın ruhuyla dolmaya yüreklerimizi hazırlamak içindir. İman mutlaka şart. Eğer kutsal ruhla iman sayesinde doluyorsak Tanrı sözünden hangi bölümleri imanla kabul etmeye hemen başlayabiliriz. Burada iki tane bölüm var. Yine demin söylediğim Efesler 5-18 örneğindeki şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefaate götürür. Bunun yerine ruhla dolun kısmına bakmak istiyorum. Burada çok önemli iki şey var. Birincisi, kutsal ruhla dolmamız Tanrı'nın isteği midir? İsteği midir? Kesinlikle evet. Bundan şüphe etmeyin. Peki bunu nasıl biliyoruz? Burada söylenen dolun diyor. Dolun fiili emir gibidir. Bu sadece Tanrı'nın isteği değil, Tanrı'nın aynı zamanda emridir. Kutsal ruh olmaksızın Hristiyan hayatını kendi çabalarımızdan sürdürmek imkansız. Ben size hiçbir şey yapamazsınız. Yuhanna 15. Unutmayın, bunu İsa Mesih söylüyor. Peki onun isteğine göre dua ettiğimiz her zaman bize cevap vereceğini de vaat ediyor, öyle değil mi? Yine 1. Yuhanna 5.14'te ne diyor? Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Eğer Tanrı'dan bizi kutsal ruhundan doldurmasını istersek, bunu kesinlikle yapacak. Bundan lütfen emin olalım. İstediğimizi yanıtlayacağını da nereden mi biliyoruz? Az evveldeki okuduğumuz Efesler 5 bize bunu vaat ediyor. Bu bize vaat edilmiştir. Dolayısıyla baktığımızda Hristiyan hayatı enteresan bir hayat. Öyle değil mi? Kimisine göre kolay, kimisine göre zor. Ama baktığımızda esasında Hristiyan hayatı imkansızdır. Hristiyan hayatını bugüne kadar sadece İsa Mesih'in kendisi yaşamıştır. Ve ruhla dolu olmadığımız sürece de Hristiyan hayatını kendi benliklerimizden yaşamamız mümkün değildir. Bunu ancak Mesih'in ruhundan yapabiliriz. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bu tekrar Yuhanna 15'i söylüyorum. Dolayısıyla ruhla dolmamız gerekiyordur. Peki ruhla dolmamız için bir eylem yapabiliriz. Buna ruhsal nefes alıp vermek diyoruz. Gerçi bu terim kutsal kitapta yok ama kavram olaraktan var. Esasında çok basit. Nefes almak gibi. Kirli havayı dışarı verip iyi havayı içeriye almak. Buna ruhsal nefes vermek de diyebiliyoruz. Peki kötü olanı nasıl dışarıya atabiliyoruz? Yine Yuhanna 1.9'a baktığımızda ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Yani dışarıya verdiğimiz gibi bizim de günahlarımızı rahat bir şekilde bizi seven, burası çok önemli, bizi seven ve bizi affeden Tanrı'ya itiraf etmemiz gerekiyor. Bu nefesi vermek. Peki nefesi almak nasıl oluyor? Sonradan iyi olanı içimize çekmemiz lazım. Ve iyi olan da Tanrı'dır. Tanrı'dan daha iyi bir şey var mı? Dolayısıyla ancak bu şekilde Tanrı'nın ruhundan dolabiliyoruz. Kısaca özetlersek, bu konuyu netleştirirsek, Hristiyanların İsa Mesih Rabbi ve Tanrı olarak Tanrısı olarak kabul etmiş her Hristiyan'da kutsal ruh var. Ancak her Hristiyan kutsal ruhla dolu değil. Bizi kutsal ruh, bir defa bu kutsal ruhu almak bir defaya mahsus. Bir defaya aldık mıydı, kutsal ruh bizi asla terk etmeyecek. Ve kurtuluşumuzun mührüdür. Ancak doluluk, yani kutsal ruhla dolmak günlük bir aktivitedir. Bunu her gün ve her gün yapmak zorundayız. Dolayısıyla arkadaşlar, çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bugün burada toplandık. Bugün her birimiz kutsal ruhla dolmak ister miyiz? İster miyiz? Onun için bir şey yapalım. Sizden rica edeceğim. Bir dakikalık kısa bir zaman ayıralım burada. Lütfen sessiz bir şekilde içimizde kendi günahlarımızı bizi seven ve affeden babaya itiraf edelim. Bunu söylediğimde bazı kardeşlerim şey yapıyor, sanki onları günahkarlıkla itham ediyormuşum gibi oluyor ama unutmayın ki günah işlemeyen kimse yok. Hepimiz günah işledik. Bu utanılacak bir şey değil. Bu bedenlerimiz günahlı bedenlerdir. Bir gün bu yeni bedenlerimize kavuşacağız. Bu yeni bedenlerimizde günah olmayacak. Dolayısıyla lütfen bu konuda herhangi bir kötü bir hisse kapılmayalım. Bir dakika boyunca lütfen Rabbe, Tanrı'ya günahlarımızı söyleyelim.